I'm sleeping and the shadows could be making history. Through the fire, on the water, used to be a slave, but now you are a conqueror.
They can take my heart, they can take my breath, when they're crying from my cold dead head.
This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train.
Bayanlar, baylar, öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken kendimizi geliştirmeye tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlere Kızıl Kraliçe adlı kitaptan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kitap evrimsel psikolojiyi ele alan bir kitap. Matt Ridley'in kitabı. Bu kitabı fiziksel olarak bulmanız çok zor, ancak ikinci el sahaflardan falan bulabilirsiniz. Ancak PDF olarak kolaylıkla bulabileceğiniz bir kitap. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölümü canlıların, yani insan türü dışındaki canlıların üreme stratejilerini anlatırken, ikinci yarısından itibaren direkt olarak insanların evrimsel olarak üreme stratejilerini bize anlatan bir kitap. Ben hem ilk bölümünden hem de ikinci bölümünden size hoşuma giden, bilmeniz gerektiğini düşündüğüm notlarını sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden birinci maddemizle başlayalım. Erkekler bir virüs sonucu çocukların yok olup gitmelerine karşı kadınların sigorta poliçesidir. Eğer sperm olmazsa çocuklar daha döllenme sürecinde savunmasız kalıp ölebilirler. Yani burada çıkartmamız gereken sonuç şudur. Sperm dediğimiz erkeğin üreme hücresinde döllenmiş olan zigotu koruyabilecek, onun bağışıklık sistemini güçlendirecek belli başlı yapılar var. Yani bu anlamda erkekler ölsün diyen, erkeklere ihtiyacımız yok diyen kadınlara bu bilgiyi önlerine sunabilirsiniz. Bu tabii ki de sadece insan türü için geçerli değil, bütün canlılarda geçerli. Spermin zigotu, yani döllenmiş o hücreyi koruyucu özelliği vardır. Aklınızda bulunsun. 2. Erkek daha az yatırımla daha çok eş bulmaya çalışırken, dişi daha çok yatırım yapıp kaliteli bir eş aramaya çalışır. Bunun sebebinin ne olduğunu biliyorsunuz. Bilmeyenler için de ben yine anlatayım. Çünkü erkeğin cinsel fizyolojisi direkt olarak sayıya bağlı çalışır. Çünkü erkek sürekli, hani karşısında 100 tane kadın bile olsa, 100'ünü farklı farklı günlerde dölleyip hepsini hamile bırakabilir. Kadın da 100 farklı erkek tarafından bir cinsel birliktelik yaşasa sadece bir tanesinden hamile kalır. Bu yüzden erkek için sayı önemliyken kadın için nitelik önemlidir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. 3. Bir adam ya diğer erkeklerle yarışarak bir kadını kazanabilir, ya ona kur yapabilir, ya da ikisini de yapar. Hayvanlar aleminde erkek bir deniz kırlangıcı beceri ve uzmanlık göstermeye çalışırken tavus kuşları sadece kur yapar. Tavus kuşlarının birkaçı ürerken deniz kırlangıçlarında çoğu erkek çiftleşme şansı yakalar. Şimdi burada kendinizi bir sorgulamanızı istiyorum. Siz az önce vermiş olduğum bu deniz kırlangıcı ve tavus kuşu örneklerinden hangisine daha yakınsınız? Anlayacağınız üzere deniz kırlangıçları daha çok kendi hayatlarını inşa etmeye çalışarak dişileri etkilerken, tavus kuşları direkt olarak kur yapıyorlar. Siz bu denklemde hangi türe daha yakınsınız? Belki de tam da ikisinin ortasındasınızdır ki bence olunması gereken seviyede budur. Yani hem kendi hayatınızı inşa edin hem de karşı cinse kur yapın. Olması gereken budur. 4. Şimdi sayacağım şey sadece insan türü için değil, hatta genelde diğer canlıları ilgilendiren bir bilgi, ancak dikkatli bakarsanız insan türünde de bulabilirsiniz. Dişi ya en çekici koca ile çiftleşmeye çalışır, ya da diğer dişilerin en çekici koca ile çiftleşmesini engellemeye çalışır. Bunu insan türünde de belki dedikodularla, ne bileyim işte yalanlarla, dolanlarla vesaire görebilirsiniz. Bu sadece insan türüne ait bir özellik değilmiş. Diğer canlı türlerinde de bu duruma şahit oluyormuşuz. Gerçekten çok ilginç. Aslında ilginç değil. Yani bu anlamda bu perspektifle yaklaştığımız zaman insan türü olarak çok da özel olmadığımızı bilmiyorum. Siz de fark ediyor musunuz? Bir Masai savaşçısı potansiyel eşine kendini ispatlamak için bir aslanı öldürmekle görevlendirilir. Belki bir yandan öldürülme riskine girmiş olur. Ama bir yandan da bir sığır sürüsünü koruyacak cesarete sahip olduğunu gösterir. Yani bu durum ilkel kabilelerde hala da günümüzde de devam eden bir durum. Tabii ki de modern uygarlıklarda bu şekilde kendi canını ortaya koyarak dişisini etkileme gibi bir durum söz konusu değil. Ancak yine de prestijimizle, sahip olduğumuz ünvanla, cebimize giren parayla veya vaat ettiğimiz gelecekle ister istemez yine aslında yani bunları bir kimliğimizle biz özdeşleştiriyoruz. O yüzden ne olursa olsun bir erkek olarak tabii ki de kur yapın, az önce de söylediğim gibi, ancak onun arkasını da doldurun bireysel anlamda. Bir sonra çok eşlilik ne kadar yaygın olursa hastalıklar o kadar çoğalır. Şimdi burada tarihleri şöyle bir binlerce yıl öncesine alalım. Kutsal kitaplar ortaya çıkmadan önce aslında çok eşliliğin yaygın olduğu bir dönemde yaşıyordu insanlar. Ama bunun sonucunda ne oluyordu? Hastalıklar, bakteriler, virüsler çoğalma şansı yakalıyordu. Zaten bununla beraber kutsal kitaplarda tek eşliliğin ya da yani kaç eşle evlenirseniz evlenin, bu eşlerin bir haneye bağlı olması gerektiğine dair kurallar indirildiğini biliyorsunuz. Yani işte İslamiyet'te bu 4 eşe kadar çıkıyor anladığım kadarıyla. Okumadım çünkü kutsal kitap. Sadece bildiğim kadarıyla şu anda bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Ancak dediğim gibi bundan öncesine yani kutsal kitaplardan önce direkt olarak grup evlilikleri vardı. 3 erkek, 3 kadın direkt olarak istediği gibi takılıyorlardı. Bunun sonucunda peki ne oluyordu? Kadınlar hamile kalıyorlar o 3 erkek tarafından ancak babalarının kim olduğunu bilmiyorlar. Ancak annelerinin kim olduğu belliydi. Bu da anaerkil düzenin güçlenmesine sebep oluyordu. Ta ki kutsal kitaplar çıkıncaya kadar. Kutsal kitaplarla beraber işte bir kadın, bir erkek veya iki kadın, bir erkek. Yani çocukların kimden olduğu belli. Çocukların bağlı olacağı, otorite olarak göreceği figür belli. Hani bununla beraber zaten ataerkillik yükselişe geçti. Sonrasında kapitalizm vesaire devreye girdi. Ancak öncesinde böyle değil. Ve böyle değilken de hastalıklar çok daha fazla yayılıyordu. Yani bu anlamda belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya keşke her gün başka birisiyle beraber olsam diye. Evet, belki mümkün olabilir. Ancak bu durum sizin gibi ne bileyim toplumun %5'ini %10'unu ilgilendiren bir durum olursa o zaman yine hastalıklar artmaya başlar. Aklınızda bulunsun. Bir sonraki. Baştan çıkarma görevi neden erkeklerin? Çünkü 5 dakikalık zevke karşılık dişileri 9 ay boyunca hamile bırakabilirler. Ne olursa olsun kendi bedenimizde amacımız şu anda üremek değil, sadece zevk almak için bu birlikteliği yaşıyoruz şeklinde bir düğme yok. Bu yüzden bir kadınla cinsel birliktelik sırasında sizin bedeniniz ki keza partnerinizin de bedeni, evet biz şu anda ürüyoruz, ona göre hazırlıklar yapalım şeklinde mesajlar alacaktır. Ve hani siz buna zevk olarak baksanız da bedeniniz bu anlamda üremeye yönelik adımlarda bulunacak. Şimdi bundan dolayı belki düşünüyor olabilirsiniz ki düşündüğünüzü artık çok fazla zannetmiyorum. Yani bu özel danışmanlıkta olduğunuz için. Hani niye bu kadınlar bu kadar böyle işte şey amma abartıyorlar amma uzatıyorlar falan filan. Çünkü kadının ilkel beyni sizinle yaşayacağı herhangi bir deneyimi, cinsel bir birlikteliği direkt olarak aman ya sadece zevk için bunu yapıyoruz diye algılamıyor. Diyor ki ulan hamile kalabiliriz. Çünkü bedeninin vereceği fiziksel ve anatomik reaksiyonlar buna uygun olacak. O yüzden sizi inceleyip sık dokunmak zorunda. Ha, biz erkekler olarak buna çok fazla dikkat etmiyoruz. Neden? Çünkü bizim için 5 dakikalık bize. Ama kadın için böyle değil. O yüzden bu da dikkat edin. Bir sonraki. Burada bir soru var. Sizce günümüz kadınları hangisini tercih eder? Bir çöpçünün tek eşi olmak mı yoksa bir başkanın üçüncü eşi olmak mı? Hadi bakalım bu soruya siz cevap verin. Ve son madde. Tek eşlilik yasaları aslında erkekleri korur. Aksi halde kadınlar sadece gücü ve güçlü erkekleri takip eder. Yani belki şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya işte niye tek eşliyiz? Keşke çok eşli olsak vesaire falan filan. Eğer ki böyle bir düzende yaşıyor olsaydık üremek gerçekten çok elit bir kitlenin görevi olurdu. Yani çünkü direkt olarak kadınlar o elit kitleye ulaşmaya çalışırdı. Daha alt kitledeki insanlar büyük ihtimalle sadece robot gibi çalışırlardı veya zevk almadan ürerlerdi. Direkt olarak yani o tabiri caizse düşük sınıf, işçi sınıf diyebiliriz. O işçi sınıfın da ister istemez nüfusa ihtiyacı var. Sadece zevk almadan işte iş gücünü kuvvetlendirmek için yeni yeni çocuklar üretirlerdi. Ama zevk olarak bakmazlardı buna. Tek eşlilik sayesinde aslında ister istemez her sınıftaki erkeğin yine bir şansı oluyor. Hiç bu şekilde düşündünüz mü bilmiyorum. Ancak gerçekten de işin böyle bir boyutu var. Evet. Bir bölümümüz daha gelecek Kızıl Kraliçe ile ilgili. Gerçekten çok değerli bir kitap. Tekrardan söylüyorum yani okuma fırsatınız olursa da okuyabilirsiniz. Dediğim gibi ilk bölümü canlılar yani insan türündeki canlılara daha fazla odaklanıyor. O araları biraz sıkıcı olabilir ancak oralardan bile kendinize bir şeyler çıkartabilirsiniz. Mesela bakayım. Mesela şöyle bir şey bahsetmek istiyorum. Yine canlılar bölümünde almış olduğum bir not vardı ki bunu bence insan türüne de entegre edebiliriz. İnsan türündeki canlılarda çok renkli olan, çok renkli görünen canlılar ben zehirliyim ya da beni yakalayamazsın mesajı taşırmış. Gerçekten de bunu da günümüz insanında, günümüz kadınında görebilirsiniz. Böyle beyaz ten, renkli saçlar, değişik dövmeler, piercingler. Aslında burada alttan alta bir mesaj veriyor. Ben zehirliyim diye. Bu mesaja dikkat edin. Tamam. Hadi bakalım. Başka bir podcast'te tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ve keçiyi beslemeyi unutmayın. Did you miss me?